Ayrım 4.
Ayla bize küçümseyerek renklerinin bile farklı olduğunu söylüyor. Boyu posu, inceliği, kalınlığı, her şeyleri farklıymış. Ayla'nın adı o günden sonra Dürbün Ayla olarak kalıyor. Bu olayı akşam anneme anlatıyorum. Sarışının durumundan ve Ayla'nın yorumundan hiç söz etmiyorum. Ama annem buna rağmen son derece sinirleniyor. Gördün mü diyor. Gördüm tabii anneciğim. Hepsi gözümüzün önündeydi diyorum. Bu açıklamam ona mantıklı gelmiyor. Niçin baktınız peki diye soruyor. Anne, bakmayacaktık da ne yapacaktık diye soruyorum ben de ona. Yine ikna olmuş görünmüyor. Oturup dersinizi dinlemeye devam etseydiniz diyor. Şu annem ne tuhaf kadın. 20 adet adamı çırılçıplak görme fırsatın var ve sen oturup ders dinleyeceksin. Gülmekten ölüyorum ve ona can alıcı sorumu soruyorum. Sen olsan bakmaz mıydın anneciğim? Donup kalıyor, ağzını açıyor, konuşamıyor. Çok kötü bir şey yapmışım gibi yüzü kıpkırmızı oluyor. Terbiyesiz diyor. Bense 20 tane çıplak adamı bir arada görmenin verdiği biraz fütursuz, biraz tecrübeli, gün görmüş bir kadın tavrıyla ve büyük bir cesaretle üsteliyorum. Cevap vermedin ama. Allah aşkına çekil git karşımdan Nilgün. Elimden bir kaza çıkacak şimdi diyor. Ben cevabımı aldım. Annem yalan söylemeyi hiç beceremez. O yüzden hayır bakmazdım diyemiyor. Çünkü bakardı. Çünkü buna herkes bakardı. Nil'in özgürlük hakkı. Okulu kırıyorlar. Bunu arada bir yapıyorlardı ama bu kadar kötü bir bahar gününde yağmur yağarken Murat'ın bu ısrarına aslında biraz direniyorlar. Yarın hava açsın, o zaman kırarız diyorlar. Murat hiç oralı olmuyor. İnanın bana, sizi çok eğlendireceğim diyor. İlle de eve gidelim diye diretiyor. Peki demek zorunda kalıyorlar. Murat o kadar sevimli ki. Sıra nereye gidileceğine karar vermekte. 3 kız, 2 erkek. Anneleri çalışan 2 kişi var aralarında. Birinin küçük kardeşiyle bakıcısı evde olduğu için Nil'lere gitmekten başka çareleri kalmıyor. Nil biraz tedirgin. Murat'ın ille de eve gidelim deyişine bir anlam veremiyor ama biraları, sandviçleri evde yer içer, sonra da sinemaya gideriz diye düşünüyor. Çocuklar, sakın dağılıp saçılmayın. Etrafta tek bir kırıntı bile kalmasın. Annem anlarsa felaket olur. Masanın üzerine kağıtları yayıyorlar. Özenle sandviçleri yapıyorlar. Nil ekmeğin içine tüm malzemeyi dolduruyor. Ağzını kocaman açarak ısırmaya çalışırken, annemin sandviçine benzedi bu. Basri sandviçi der annem buna diyor. İsteksizce birinci şişe birasını bitirmeye çalışıyor. Ne anlıyorsunuz şunun tadından? İlaç gibi diyor. Murat, o zaman sana bir ilaç vereyim, güzelce kafayı bul diyor. Elini cebine atıyor, buruşmuş minik bir kağıt parçası çıkarıyor ve içindeki beyaz hapları sehpanın üzerine boşaltıyor. Nil hemen uzanıp bir tanesini alıyor, kokluyor. Nedir bu diye soruyor. Hayret bir şeysiniz diyor Murat. Gerçekten bilmiyor musunuz bunların ne olduğunu? Al iç bir tane. Biraya falan gerek yok. Öyle bir kafayı buluyorsun ki bulutlarda geziyorsun valla. Çocuklar oldukça heyecanlı. Her biri bir tane hapı almış, ellerinde evirip çevirip kokluyorlar. Yoksa bu bir uyuşturucu mu diye soruyor kızlardan biri. Uyuşturucu olur mu canım? İlaç işte. Hastaları tedavi eden ilacın ne tehlikesi olabilir? Kafa yapıyor. O anda ne yaparsan yap, acayip keyif alıyoruz. Yaptığın her şey büyüyor, büyüyor. Bir karış çamura girsen, okyanusun üzerinde yürüyorum sanıyorsun. Ne zararı var ki bunun? Şimdi hepimiz birer tane içeceğiz. Bakın görün, bakalım hangi film insana böyle keyif verir? Korkma kızım, bunu içince seyirci olmayacaksın. Kendini filmin içinde bulup yaşayacaksın. Daha ne istersin ki? Hepsi merak içindeler. Bu bir uyuşturucu mu acaba? Murat'ın dediği gibi uyuşturucu değilse bir zararı olmaz. Ama ya uyuşturucuysa? Varsayalım ki uyuşturucu. Bir kez alırsak ne çıkar? Nil'in kulağında annesinin sözleri. Alkol ve uyuşturucuyla farklı keyifler yaşamak isteyenler güçsüz, zayıf kişilikli insanlardır. Kişiliği oluşmuş birinin bu tür şeylere asla gereksinimi yoktur. Bunların verdiği keyifler geçici ve yanıltıcıdır. keyif de değildir zaten. Bir kereden bir şey çıkmaz diye başlanır, sonra vazgeçilemez ve insanın hayatı kayar. Nil, annesinin başka sözlerini de anımsıyor. Ben senin yaşamına karışamam. Artık büyüdün. Ne kadar baskı yapsam boş. Sen kendi isteklerin doğrultusunda yaşayacaksın. Sana tüm doğrularımı öğrettim. Bundan sonra dürüstçe yaşa. Doğruluklardan hiç ayrılma ve özgürlüğünden sakın ödün verme. Nil, beyaz sapı elinde evirip çeviriyor. Murat yuttu bile. Ben alışkınım diyor. Tümü merakla ona bakıyor. Nil annesini kafasından atmaya çalışıyor. Beceremiyor. Özgürlüğümden ödün vermemeliyim diye düşünüyor. Peki ama özgürlük her istediğin şeyi yapmak mıdır? Şimdi bu soruyu annesine sorabilmek için neler vermezdi. Öylesine merak ediyordu ki hapı içtikten sonra neler olacağını ve aniden karar veriyor. Ellerinde haplarla öylece Murat'a bakmakta olan arkadaşlarına dönüyor. Hadi bakalım yoldaşlar, güçlü olmalıyız. İstediğimiz şeyi özgürce yapmalıyız. Hadi hop diyerek bir yudum bira ile hapı yutuyor. Murat yere oturmuş, sırtını kanepeye dayamış, gözlerini kapatmış, hafifçe gülümsüyor. Nil, annesinin katıldığı bir esrar partisini anlatışını düşünüyor. Esrarlı sigara elden ele dolaşırken, sıra kendisine geldiğinde içine çeker gibi yapıp hiç çekmediğini, arkadaşlarının yılışık yılışık sarsak hareketlerine bakıp nasıl eğlendiğini, kendisinin de esrarı içtiğine inandırmak için karşıda duran akvaryuma bakarak televizyondaki şu Denizli belgeseli de deminden beri hep aynı sahneyi gösteriyor diyerek aptalları kandırdığını anlatmıştı kıkır kıkır gülerek ve bir daha da asla böyle bir grup içinde bulunmadığını, salaklarla geçirecek zamanı olmadığını söylemişti. Ne yazık ki Nil bu öyküyü biraz geç anımsıyor. Daha önce aklına gelseydi hapı yutmuş gibi yapar, aptalların ne yaptığını izlerdi. Aslında Nil yaptığından pek pişman değil. Ne olacağını çok merak ediyor. Murat kahkahalarla gülmeye başlıyor. Kızlardan biri iki eliyle başını tutmuş öylece oturuyor. Nil'in başı dönüyor. Neden böyle gülüyorsun Murat? Derken sesinin peltek çıktığını anlıyor. Korkuyor. Murat, Murat diyor yeniden. Sanki Murat diyemiyor. Mulat der gibi oluyor. Heyecanlanıyor. Murat, bakın, bakın görüyor musunuz diyor. Hepsi kapıya doğru dönüp. Neyi görüyor muyuz diye soruyorlar biraz korkarak. Murat kahkahalarla gülmeyi sürdürüyor. Gelin cicilerim gelin buraya diyerek ayağa kalkıyor. Sendeliyor, düşüyor, alnı cam masanın kenarına çarpıp kanamaya başlıyor. Murat'ın yüzü kan içinde. Şimdi ama kimse onunla ilgilenmiyor. Murat elleriyle yüzünü kapatarak kendisini kanepenin üzerine atıyor. Beyaz kanepenin üzeri kan içinde kalıyor. Yüzünü elleriyle kapatıp öylece oturan kız ağlamaya başlıyor. Nil içinden annem diye geçiriyor. Yerinden kalkmak istiyor, kalkamıyor. Oysa kalkıp beyaz kanepenin üzerindeki kanları temizlemesi gerektiğinin bilincinde. Ama yapamıyor. Murat'ın yüzü ne durumda acaba? Arkadaşımın yarasıyla ilgileneceğim yerde kanepenin kanını düşünüyorum diyor. Böyle düşünebildiği için de İlacın kendisini hiç etkilemediğine, gayet normal durumda olduğuna inanıyor. Ama bir türlü yerinden kalkamıyor. Gözlerinin önünde sanki bir bulut var. Öteki kız çok neşeli, şarkı söylüyor. Nil bir kez daha ayağa kalkmayı deniyor, başaramıyor. Murat beyaz kanepenin üzerinde, yüzü kanlar içinde, kapının önünde gördüğü birilerini çağırıyor. Öteki erkek çocuk bir ayı beyaz halının üzerine devirdi. Salçalı, hardallı sosisleri bu lekenin üzerine yerleştirmeye çalışıyor. Kızlardan biri ağlıyor. Öteki de, Cem de burada olmalıydı. Ona sarılmalıydım, sevişmeliydik diye bağırıyor. Benimle seviş diyor öteki erkek. Elini kızın bluzundan içeri sokuyor. Kız kıkırdıyor. Hayır, ben Cem'i seviyorum diyor. Ben Cem'im, ben Cem'im diye sarılıyor kıza erkek. Nil'in artık annesini düşünmesine imkan yok. Dünya durmuş gibi ve ne kanepedeki kan ne halının üzerindeki bira, hardal ve salça lekeleri umrunda. Gülüyor, gülüyor, gülüyor, çığlıklar atarak gülmekten sesi kısılıyor. Aradan kaç saat geçmiş hiçbiri farkında değil ama sırayla uykudan uyanmış gibi doğruluyorlar. Başım ağrıyor diyor Cem'i seven kız. Benim de diyor halıya birayı döken genç. Nil'in de başı çok ağrıyor. Sanki omuzlarında kilolarca yük var. Çabuk kalkın, evi toplayalım diyor. Telefon çalıyor. Nil sanki telefondaki kişi yüzünü görecekmiş gibi telaşlanıyor. Koşarak banyoya giriyor, haline bakıyor. Birkaç kez öksürüp sesinin normal çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Nefes nefese telefonu açıyor. Neredesin kızım? Neden geç açtın? Merak ettim. Ders mi çalışıyordun? Diyor annesi. Anne, buradayım. Tuvaletteydim. Ne var? Bir şey mi var Nil? Sesin bir tuhaf. Hayır anneciğim, iyiyim. Ders çalışıyorum. Aferin kızım. Şimdi dinle. Ben biraz erken gelip hemen çıkacağım. Büyük otelde bir toplantımız var. O davete katılacağım. Yanıma ayakkabılarımı almayı unutmuşum. Sen onlara bir cila sür. Kapının önüne koy. Vakit kaybetmeyeyim. Gelip giyip hemen gideceğim. Öyle mi? Ne zaman geleceksin? Yarım saat içinde orada olurum. Nil kanlı koltuğa, halıya, etrafa saçılmış yemek artıklarına bakıyor. Yarım saat içinde buraları nasıl düzeltecek? Ayağında hangi ayakkabılar var? Onlarla gitsen ne olur diyor. Telefonun öteki ucunda bir duraklama oluyor. Saçmalama, hemen geliyorum diyor annesi. Kalkın, hemen gidin diyor Nil arkadaşlarına. Hemen gidin, hadi. Sen bir hayvansın Murat. Düşmeseydim ne güzel eğleniyorduk ama diyor Murat eliyle alnını tutmuş. Erkek arkadaşı yaklaşıp yaraya bakıyor. Öyle derin ki bu. Bunu diktirmen gerekiyor. Bence hemen bir eczaneye gitmeliyiz diyor Cem'i seven kız. Aradan zaman geçince dikmiyorlar. Benim bacağımı dikmemişlerdi. Bakın ize kaldı diyor. Hadi gidin gidin. Çok zaman geçmedi dikerler diyor Nil. Mutsuz, küskün, üzgün çıkıp gidiyorlar. Her biri birer kez dönüp salona, sonra da Nil'e bakıyor. Gidin diyor Nil. Nil salonun ortasında öylece duruyor. Duyguları acının ötesinde. Yaşamı boyunca bundan daha kötü bir durumda kalamaz artık. Bu beyaz halılar, beyaz koltuklar daha yeni alınmıştı. Artık dilin yapabileceği hiçbir şey yok. Yok. Çaresizliğin verdiği kararlılıkla, ağır ve sakin adımlarla bir beze sabunlayıp, kanepedeki kanları silmeye başlıyor. Sildikçe kanlar pembeleşiyor ve iyice yayılıyor. Nil'in gözyaşları kanepenin üzerine damlıyor. Nil yaşlarını siliyor, siliyor. Kapı açılıyor, telaşlı ama sakin olmaya çalışan bir ses. Nil diye sesleniyor. Nil elinde ıslak bez, gözünden akan yaşlarla kanepenin yanında kapıdan giren annesine bakıyor. Kanepeyi gören annesi kan mı bu yoksa diye soruyor. Evet diyor Nil. Annesi çevreye bakıyor. Evde başkalarının da olduğunu anlıyor. Sana bir şey olmadı ya diyor. Hayır olmadı diyor Nil de. Anlat çabuk diye bağırıyor annesi. Belli ki soğukkanlılığını yitirmiş durumda. Özgürlük hakkımı kullandım anne, diyor Nil. Nilüfer de yok. Nilüfer aşkın ne olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Bir kız bir erkeğe aşık olduğunda o erkek o kıza niçin aşık olmuyordu? Yoksa oluyor muydu? Oluyorsa eğer insan bunu nasıl öğrenebilirdi? Peki aşık olan kişi bunu karşısındakine söylemeli miydi? Söylerse ne olurdu? Ya karşısındaki ona aşık olmamışsa ne diyordu? Her ikisi de birbirine aşık olursa bunu nasıl anlatacaklardı? Acaba annesiyle babası birbirlerine aşık mıydı? O adama duyduğu şeyin adı aşk mıydı? O adam şimdi neredeydi? Nilüfer'i düşünüyor muydu? Hayatının ilk kırık notunu almıştı. Bunun için çok üzgündü ama elinden gelen bir şey yoktu. Aklına hiçbir şey girmiyordu. Artık roman bile okuyamıyordu. Mutlu muydu, mutsuz mu? Bunu bile bilemiyordu. Yatakhanede, dershanede, teneffüste her an düşünüyordu. O adamı artık bir kez bile göremeyecekse, onu hep böyle ömür boyu düşünecek miydi? Öyle görünüyordu. Dershanenin kapısı açıldı, müdür muavini içeri girdi. Öğretmenin kulağına bir şeyler fısıldadı. Öğretmen Nilüfer'e döndü. Evladım müdür seni istiyor, bir haber varmış sana dedi. Arkadaşları sessizce sırtını sıvazladılar. Sıra arkadaşı yavaşça, bil bakalım kim gelmiş dedi. Nilüfer'in bacakları öylesine titremeye başlamıştı ki yere düşeceğini sandı. Sıraya tutundu, yanakları alev alev yanıyordu. "Evladım heyecanlanma, git konuş bakalım müdürle ne diyecek?" dedi öğretmeni şefkatle bakarak. Nilüfer yüreği gümbür gümbür çarparak kapıdan çıktı. Kendisini bekleyen muavine, "Misafir odasına mı gideceğim?" diye sordu. "Hayır yavrum, müdürün beklediğini söyledi ya öğretmenin," dedi muavin yumuşacık bir sesle. Nilüfer'in saçlarını okşadı. Nilüfer misafir odasının önünden geçerken aralık kapıdan içeriye doğru baktı. O adamı göreceğinden öylesine emindi. Bu kez kendisine hakim olacak, heyecanını belli etmeyecek, adını soracaktı. "Gel kızım," dedi muavin, merdivenlere doğru gittiler. Nilüfer hiçbir şey anlayamıyordu. Acaba o adamın ikinci kez geliyor olması müdürü onu azarlayacak, yasak mı koyacaktı? Müdürün odasına girdiler. "Gel kızım, otur şöyle," dedi müdür. Genç kız şaşkın ve hala titreyerek oturdu. "Şimdi seni trene bindireceğiz, evine gideceksin. Seni gelip alamıyorlar, çünkü zaman geçsin istemiyorlar. Bir an önce evde olmalısın." Nilüfer'in yüzü sarardı. Dudakları titriyordu. Ne oldu diye soramıyordu. Onun gelmediğini anlamış, üzülmüştü. "Kardeşin biraz hastalanmış. Seni istiyormuş. Hiç telaşlanma. Onu gör, hemen geri dönersin," dedi. Nilüfer ağlıyordu. Niçin ağladığını bilemeden ağlıyordu. O adamın geldiğinden öyle emindi ki galiba o adam gelmediği için ağlıyordu. "Ben ne yapıyorum?" dedi kendi kendine. Sustu. "Nesi varmış kardeşimin?" dedi. "Biraz hastaymış," dedi müdür yeniden. "Hadi oyalanma, hazırlan. Treni kaçırma." Onu çağırdıklarına göre kardeşi çok hastaydı. Nilüfer şimdi Ayfer için ağlıyordu. Müdür arkadaşlarının onu trene kadar geçirmesine izin vermişti. "Nene ağlama, ağlama göreceksin. Bak sen gidene kadar iyileşmiştir bile. Yakında aramıza döneceksin," diyorlardı. Ona poğaçalar, börekler almışlardı. Nilüfer ağlarken için için gülmeye başladı. Okulu ve arkadaşları hayatının en sevdiği parçasıydı. Bir an önce Ayfer'i görecek, bir an önce oraya geri dönecekti. Okulun en gösterişli kızı olarak 19 Mayıs töreninde bayrağı onun taşımasına karar verilmişti. Provalara zamanında yetişmesi gerekiyordu. Okuluna dönecekti ve Ayfer de büyüyünce bu okula gidecekti. Trenden inince eniştesini gördü, ona doğru koştu, birbirlerine sarıldılar, sımsıkı kucakladı eniştesini Lüfer'i, ağlıyordu. "Çocuğum, güçlü olmalısın," dedi hıçkırıklarla. Kapıyı halası açtı. Gözleri kıpkırmızıydı, ıpıslaktı. Birbirlerine sarıldılar. Halası, "Şurada otur biraz," diyerek salona götürdü onu. Nilüfer halasının elinden kurtuldu. Koşarak yukarı çıktı. Yatak odasında annesini gördü. Hareketsiz yatıyordu ve doktor onun kalbini dinliyordu. Nilüfer'in içinden bir sevinç dalgası geçti. "Şükür Allah'ıma, hasta olan annemmiş, Ayfer değilmiş," diye düşündü. Hızla öteki odaya geçti. Halası, "Dur, gitme," diye haykırdı. Ayfer yatağında ufacık, tepecik, incecik yatıyordu. Yüzü bembeyazdı, hiç kımıldamıyordu, uyuyor gibiydi. Nilüfer, "Ayfer üzülme, annem iyileşecek, kalk," diye bağırdı. Kardeşine sarıldı, "Kalk, kalk," diyerek sarstı. Ayfer hiç kımıldamıyordu. Hiç, hiç, hiç kımıldamıyordu. Nilüfer, "Uyan, uyan, uyan," diye bağırıyor. Kardeşine sımsıkı sarılmış sarsıyordu. Hiçbir ses duyamaz olmuştu. Belli ki uykudaydı. Uyanmak istiyor, bağırıyor ama kendi sesini duyamıyordu. Şimdi ona birisi dokunacak, "Korkma yavrum, rüya görüyorsun," diyecekti. Kimse ona dokunup da böyle demedi. Rüya değildi bu. Halası kızı kucakladı. "Bırak, bırak," diyordu. Nilüfer Ayfer'i bırakmıyordu. Ayfer ablasının geldiğini duyunca iyileşecekti. Babasını gördü birden. Koltukta oturmuştu. O koskoca adam iyice ufalmış, küçülmüştü. Öylece bakıyordu. Sanki yaşamıyordu. "Baba ne oluyor? Sen söyle, ne olur sen söyle," diye yalvarırcasına sordu. Nilüfer kapıyı çalmadan 10 dakika önce o evde hayat durmuştu. Bu, o evde hayatın kaçıncı duruşuydu? Nilüfer halasının kollarına artık her şeyin bittiğini, kendisinin de yok olduğunu düşünüyordu. Bundan emindi.
Aslında hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey gerçek değildi. O iyi insanlar korumasızdı. O korumasız iyi insanlar ömür boyu acı çekecekti. Ama bu haksızlıktı. O an Nilüfer anladı ki, evet, evet hiçbir şey yok. Hiçbir şey gerçek değil. Nilüfer de yok ve hiçbir zaman var olmayacak. Nilgün'ün yeşil gözlüsü. Ders çalışmak istemiyorum. Sevmediğim derslerle ilgilenmediğim konularla zamanımı harcamaktan hoşlanmıyorum. Şu cebirin, geometrinin, fiziğin, kimyanın ileride bana ne faydası olacak bir türlü anlayamıyorum. Ben jimnastik yapayım, şarkı söyleyeyim, sahnede oyunlar oynayayım. Bunları seviyorum. Ben psikoloji, felsefe okumayı seviyorum. Edebiyatla uğraşmayı istiyorum. Fiziğin, cebirin bunlarla ne ilgisi var? Okulda her şeyi öğrenmemiz gerektiğine inanmıyorum. Bunda bir yanlışlık seziyorum. Ama bunu düzeltemiyorum tabii ki. Ben de çareyi istemediğim dersleri çalışmamakta buluyorum. Oysa şu yaşadığım cendereden kurtulup özgürleşmek için iyi okumam gerektiğinin bilincindeyim. İyi okumalıyım ki iyi para kazanıp kendimce yaşayabileyim. Bunun için de yaz aylarım rezil oluyor. Bunca kaldığım dersi yaz aylarında öğrenmek, daha doğrusu öğrenmemekte direnip sadece ezberleyerek imtihanları geçmek pek kolay iş değil. Bunları düşünüp duruyorum çünkü aklıma gelenleri başka türlü kovamıyorum. Aslında şu anda düşündüğüm şeyler bunlar değil. Nedense kendimi kandırıp bunları önemsiyormuşum gibi yapıyorum. Fakat heyhat, yaptıklarımı düşündükçe acaba utanmalı mıyım? Bunu bilemiyorum. Yeşil gözlümün beni affetmiş olabileceğine inanamıyorum. Geçenlerde okul çıkışı karşılaşmaz mıyız? Göz göze geldiğimizde birbirimize gülmez miyiz? Yeşil gözlüm hemen yanıma geliyor ve benimle konuşmak istediğini söylüyor. Biraz ürküyorum çünkü ona yaptığımı hiç unutmamıştım ve açıkçası birazcık da pişmandım. Yürümeye başlıyoruz. Bana o hiç ummadığım şeyi söylüyor. O gün o yaptığın şeyi neden yaptığını anladım. Anlamış olabilir mi gerçekten? Ben o şeyi neden yaptığımı anlamış mıyım ki o da anlayabilsin? Sen o gün bana çok kızmıştın. Neye kızdığını da buldum. Belki de haklıydın ama o kızı ben dansa kaldırmamıştım. O gelip beni çekiştirmişti. Hatta dans ederken sana göz kırpmamın nedenini de anla biraz. Sabret demekti. Ama sen sabredemedin. Yeşil göz güzel konuşuyor. Bu yaştaki hiç kimseden bu kadar uzun bir konuşma dinlememiştim. Biraz ağır, biraz utana sıkıla konuşuyor gibi ama etkileniyorum. O böyle alttan aldıkça bakıyorum, benim de tavırlarıma bir farklılık geliyor. Sanki daha bir dik yürüyorum. Ağaçtan kopardığım minik dalı artık elimde parçalamıyorum. Kovboylar gibi dişlerimin arasına geçirmişim ve dikkatle onu dinliyorum. Devam et diyorum, yamuk bir ağız ve güvenli bir sesle. Ve sana kötü bir söz söyledim, özür dilerim. Fakat öyle canım yanıyordu ki. Suçu ben işlemişim, özrü o diliyor. Mutlu oluyorum. Yine ağzımdaki yaprakla çarpık ve kendine güvenli konuşma tarzımı takınarak, "Ah, hiç önemli değil. Ben de sana kötü bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Unut gitsin," diyorum.